Ayrım 7, Gökdelen, Tahsin Yücel, sayfa 78. 4. Cüneyt Ender yazıyı o akşamda, ertesi akşamda 3., 4., 5., 6. akşamda yazmadı. Tam 9 günlük bir gecikmeyle tasarının çağcılığına, tutarlılığına ve yararlılığına ilişkin tüm açıklamaları bir kez daha dinledikten, bu arada Temel Diker'den gelen ilginç bir öneriyi de değerlendirdikten sonra 26 Şubat 2073'te bütün gün evine kapanarak yazdı, ertesi gün yani 27 Şubat 2073'te de yayımladı. Doğrusunu söylemek gerekirse Temel Diker'in önerisi geri çevrilebilecek bir öneri değildi. Ünlü ve değerli yazarımız Nişantaşı'ndaki 140 metrekarelik dairesinin satışından alacağı para karşılığında Maçka'da bitmek üzere olan bir gökdelenin 70. ve 100. katları arasında salonu ve 3 odasından ikisi denize bakan 250 metrekarelik bir daire vermeye hazır olduğunu bildirmekteydi. Ancak ünlü yazar bugün rahatlıkla tarihsel diye niteleyebileceğimiz ünlü yazıyı bu cömert önerinin etkisiyle mi yazdı, yoksa Can Tezcan'a söylediği gibi buna daha baştan karar vermişti de konu uzunca bir hazırlık mı gerektirmişti, kesin bir şey söylemek zordu. Ne olursa olsun dönemin olaylarına gençliklerinde yakından tanık olmuş yaşlı dostlarımızın da tanıklık ettikleri gibi yazısının tüm Türkiye'de bir bomba etkisi yarattığı kesindi. Rahatlıkla söylenebilirdi ki Cüneyt Ender'in uyarıyorum başlığını taşıyan ve önemli bir bölümü birinci sayfada verilen bu uzun yazının yayımlanmasından sonraki Türkiye, yayımlanmasından önceki Türkiye değildi artık. Yazı Emil Zola'nın 19. yüzyılın sonlarında Fransız kamuoyunu alt üst eden suçluyorumu kadar etkili ve tutarlı değildi belki. Ama yazarının büyük ölçüde ondan etkilendiği, hatta bilgisayarının başına geçmeden önce onu birkaç kez, hem de çoktan aramızdan ayrılmış ve çoktan unutulmuş olan sıradan bir yazarın tam 70 yıl önce yaptığı bir çeviriden okuduğu da belli oluyordu. Bununla birlikte uyarı yorumun, Türk kamuoyu üzerindeki etkisinin, suçlu yorumun kendi döneminde Fransız kamuoyu üzerindeki etkisinden geri kalmadığı kesindi. Cüneyt Ender karşı durulmaz savlar mı öne sürüyordu bu yazıda? Hayır. Çok yeni şeyler mi söylüyordu? Gene hayır. En azından Can Tezcan'dan dinlediklerine hiçbir şey eklemiyordu. Ancak bir köşe yazısının alışılmış boyutunun 4 katına çıkarılması bile çarpıcı bir şeydi. İşin içine köşe yazarının bunca yıllık deneyimi ve ünü de girince önerisi bambaşka bir bütünlük, tutarlılık ve çekicilik kazanıyordu. Yazıya eski bir devrimci olarak, belki de büyüklü küçüklü tüm devrimlere er geç tökezleten başarısızlığın birincil olarak değişik kurumlar arasındaki uyumsuzluktan, ikincil olarak da yargıyı bir devlet kurumu olarak sürdürme inadından kaynaklandığını vurgulamakla başlıyor, gerçekleştirilmesi gereken en büyük devrimin yargıyı özelleştirmek, yani yargı alanında devletin patronluğuna son vermek olduğunu söyledikten sonra, yargı devletin elinde bırakılamayacak kadar önemli bir toplumsal kurumdur, diyor. Hemen arkasından da savının düşünsel temeline geliyordu. Günümüzde üniversitelerden madenlere, ulaşımdan güvenliğe her şey özelleştirilmiş bulunmakta ve dünyamız kaçınılmaz bir küreselleşme sürecinden geçmekteyken yargı bu evrensel gidişin dışında kalamazdı. Ona göre kamusalcılık tümden yanlış bir toplum anlayışının ürünü olan bir sapkınlık, özel girişimse yurttaş sayısının artmasına katkıda bulunmanın bile bir yatakta iki bireyin içgüdüsel edimine bağlı bulunduğu düşünülünce insanın en doğal tutumuydu. Dünyamızın küreselleşmesi de her şeyden önce özel kurumların ülke ayrımı yapmadan, yani hiçbir sınır tanımadan tüm ülkelere egemen olmaları, böylece devletlerin fazlasıyla ikincil bir güç durumuna düşürülmeleriydi. 21. yüzyılın son çeyreğinin eşiğindeydik, Montesquieu'nun tasarladığı dünyada yaşamıyorduk artık. Bu adam krallığın temel ilkesinin onur, tiranlığın temel ilkesinin korku, cumhuriyetin temel ilkesinin de erdem olduğunu söylemişti. Tanımı her zaman gerçeği yansıtmasa da, yani krallık yönetimi onura, cumhuriyet yönetimi erdeme sık sık boş verse de ilkeler temelde doğruydu belki. Ama kim ne derse desin, dünyamız küreselleşmişti artık. Her yıl bir kez güneşin çevresinde, 365 kez de kendi çevresinde dönmekteydi. Öyleyse bizim yaşamakta olduğumuz dönemde ne erdem, ne onur, ne korku temel ilke olabilirdi. Kim kimi korkutacak? Kim kimden daha erdemli, kim kimden daha onurlu olacaktı, bizim yaşamakta olduğumuz mutlu dönemde tek ölçüt nesnel ve evrensel bir değerdi artık, bu evrensel değer de paraydı. Bu durumda köktenci bir özelleştirmenin kaçınılmaz duruma geldiğini hiç kimse yadsıyamazdı. Dünyada yönetimlerin yargıyı büyük ölçüde kendi ellerinde tutmaları, yargıyı kendi ellerinde tutmayı sürdürürken bir de utanmadan erkler ayrılığından söz etmeleri yargı alanındaki geleneksel tutumun saçmalığını değil de neyi gösterirdi? Öyleyse bizim erkler ayrılığı dediğimiz şey gerçekleştirilmiş bir ülkü değil, gerçekleştirilecek bir ülküydü. Ülküyü gerçeğe dönüştürmenin tek yolu da yargının serbest piyasa koşulları uyarınca özelleştirilmesinden geçmekteydi. Böylesine yüce, yüce olduğu kadar da zorunlu bir ülküyü gerçekleştirme yolunda ilk adımın tüm dünya ülkeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde atılması ulusumuza çok önemli bir öncü niteliği kazandıracak, saygınlığımızı artıracaktı. Çünkü özelleştirme kavramı, sivilleştirme kavramıyla eş anlamlıydı ve herkesin çok iyi bildiği gibi sivil, Latince civicus sözcüğünden gelirdi ve hem askerin ve suçlunun karşıtı olarak sivil hem de uygar anlamını taşırdı. Böylece bu yepyeni özelleştirme bizi öteden beri yeterince sivilleşmemiş, yani uygarlaşmamış bir toplum diye küçümseyen, kendini beğenmiş Batı uluslarının suratında patlayan bir şamar olacak ve ulusumuza dünya ulusları arasında seçkin bir yer kazandıracaktı. Ne olursa olsun, böyle bir devrimin geciktirilmesinde her açıdan büyük sakıncalar, bir an önce gerçekleştirilmesinde büyük yararlar vardı. Özellikle canı sıkılan her yurttaşın soluğu yargıda aldığı bir toplumda bu çağ dışı durum 1-2 yıl daha sürecek olursa Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle batardı. Bu denli geri ve yoksulsak biraz da yargıyı devletin elinde bıraktığımız içindi. Uzun sözün kısası, dünyamızın kesinlikle küreselleşmiş bulunduğu bu mutlu çağda Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenleri ülkenin ölümsüzlükleri arasına katacak tek bir yol vardı, o yolda yargının özelleştirilmesinden geçmekteydi. Gül Tezcan yazıyı daha sabahın 7'sinde yani kocasından en az bir saat önce yatağında okudu, kahvaltı sırasında da orasına burasına bir kez daha göz attıktan sonra yüzünü buruşturdu, gazeteyi sehpaya doğru fırlattı, "Bu kadar teneke bir yazı beklemiyordum," dedi. Can Tezcan, "Ne yaparsın, bizim halk böylesinden hoşlanır," diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı ya, onun da yazıyı fazla beğenmediği açıkça görülüyordu. Ne var ki söylediğimiz gibi, uyarıyorum, gerçekten bir bomba etkisi yarattı ve bir anda ülke gündeminin göbeğine oturdu. Uyarıyorum'un yayımlandığı günün akşamı Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse tüm televizyonları akşam haberlerinin başında Cüneyt Ender'in devrimsel önerisinin uzun bir özetini veriyor, arkasından da ülkenin başbakanının, Adalet ve İçişleri Bakanlarının, ana muhalefet partisi başkanı ve bir takım parti sözcülerinin, her konuda söylenecek sözü bulunan profesörlerin ve ünlü köşe yazarlarının bu ilginç öneriye ilişkin görüşlerini alıyorlardı. Açıklanan görüşlerde önerinin kendisi kadar ilginçti neredeyse. Okumayla başının pek hoş olmadığı bilinen başbakan, "Bu sabah tüm gazetelerin manşetlerini okudum. Öyle bir yazıya rastlamadım. Sözünü ettiğiniz yazarın adını da ilk kez sizden duyuyorum," diyerek belli çevrelerde yarattığı izlenimi haklı çıkarıyor. Buna karşılık Adalet Bakanı işlerinin yoğunluğu nedeniyle söz konusu yazıyı okumaya zaman ayıramadığını, ancak arkadaşlarından aldığı bilgilerden çıkardığı kadarıyla öneriyi kendi içinde oldukça ilginç ve tutarlı bulduğunu, gerekirse konuyu uzman arkadaşlarıyla birlikte değerlendirebileceklerini söyleyerek sorunu zamana bırakıyordu. Muhalefet partilerinin sözcüleri de işi aynı biçimde zamana, yani oluruna bırakmayı yeğliyor, olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmekten özenle kaçınıyorlardı. Hiçbir konuda kesin bir görüşleri bulunmadığı ve her girişimi kendileri için yararlı ya da zararlı olması açısından değerlendirdiklerinden, bunun sonucu olarak da kendi görüşlerini oluşturmak için önce iktidarın görüş belirtmesini beklediklerinden, konunun üzerinde durulmaya değer olduğunu belirtmekle yetiniyorlardı. Burada görüşten söz etmek bir abartma sayılmazsa, aynı partinin önde gelenleri arasında görüşleri çelişenler de az değildi. Ama bunlar ayrıntılara, özellikle de Cüneyt Ender'in yazarlığına ve kişiliğine ilişkin konularda ortaya çıkan çelişkilerdi. Örneğin eski ve büyük bir partinin başkan yardımcılarından biri, "Ben Cüneyt Bey'i her okuyuşumda Türkiye'de de filozoflar var derim. Bu yazıyı da bir felsefe yazısı gibi okumak ve öyle değerlendirmek gerekir," diyerek önerisi konusunda görüş belirtmeyi ertelerken bir başkası aynı şeyi, Gerçekten ilginç ve yaşamsal bir öneri söz konusu burada. Çok yakında tüm yönleriyle ele alacağız diyerek yapıyor. Bir üçüncüsü ise, biz bu konuyu parti yönetim kurulumuzda tam bir yıldır tartışmaktayız. Çok yakın bir tarihte kesin bir sonuca varacağımızı umuyorum diyor. Bir dördüncüsü ise, ben o yazarı okumam diyerek defteri kapatıyordu. Kısacası hepsinin kafası karışıktı. İktidar partisinin adından sık sık söz ettiren bir üyesi, Massachusetts Institute of Technology'de siyaset bilim doktorası yapmış genç bir milletvekili ise, hele televizyonlarımız konuyu şöyle enine boyuna ele alıp irdeleyerek aydınlatsınlar da ondan sonra konuşalım diyerek benzerlerinin büyük çoğunluğunun eğilimini dile getirmekteydi. Önce televizyonları izlemeli ve buradan yansıyacak ışıktan yararlanmalıydı. Çünkü bugün olduğu gibi o günde evde, sokakta, okulda, partide ve hükümette herhangi bir tasarı ya da etkinliğin geçerlilik kazanabilmesi için önce birkaç televizyon izlencesine konu olması ve olumlu bulunması gerekmekteydi. Bundan daha doğal bir şey de olamazdı doğrusu. Televizyonlarda görmeye alışkın olduğumuz kişilerin, yani hemen her konuda söylenecek sözü olan köşe yazarları ve üniversite öğretim üyelerinin ipiyle kuyuya inmenin de bir takım sakıncaları bulunsa bile, bu kişiler konuya daha bir hazırlıklı biçimde, yani en azından Cüneyt Ender'in yazısını okumuş olarak giriyor, yazının havasının da etkisiyle soruları çok coşkulu ve gerçekten inanmış bir havayla yanıtlıyorlardı. Ayrıca ayrıntılarda ufak tefek uzlaşmazlıklara rastlanmakla birlikte çoğunluğun yazıyı coşkuyla desteklediği görülmekteydi. Örneğin dönemin en gözde hukukçularından Taylan Gökçek, Cüneyt kardeşimiz bizleri bir yandan yerin dibine geçirirken bir yandan da elimizden tutup aydınlığa çıkardı. Biz hukukçu ve siyaset bilimcilerin çoktan düşünmüş ve benimsetilmesi yolunda savaşın vermeye başlamış olmamız gereken bir doğruya parmak bastı, çağdaş demokrasilerin en büyük eksiğini gösterdi bize. Bundan böyle demokrasilerin önü küreselleşme olgusuna tam olarak açılacaksa, dünya ulusları bunu değerli düşünürümüz Cüneyt Ender'e borçlu olacaklardır, diyordu. Katılım Üniversitesi profesörlerinden İsmet Özgümrükçü de Cüneyt Ender'i benzerine az rastlanır bir öncü olarak niteliyor, onun bu tam zamanında gelen önerisinin gerçekleştirilmesi durumunda dünyamızın gerçekten ve eksiksiz bir biçimde küreselleşmiş olacağını kesinliyordu. Bir başka hukuk bilgini Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Aleyna Şeküre Köse İbrahim Efendioğlu, ünlü yazarı gecikmesinden dolayı topa tutuyor, sanki yargının özelleştirilmesi sorunu bu ülkede yıllardır tartışılıyor ve kendisi bu tartışmayı sürdürenlerin başında yer alıyormuş gibi, iyi hoş da bugüne dek nerelerdeydi bu sayın yazarımız, yeni mi uyandı diye soruyordu. Daha bir başkası, Yüceler Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Numan Çakmak da, bugün Türkiye'yi yönetmekte olanlar daha nice şeyler gibi yargıyı da özelleştirebilecek güçtedir ve altını çizerek söylüyorum, Türkiye bu düzeye çoktan gelmiş bulunmaktadır. Bundan hiç kimse kuşku duymasın diyerek dönemin yönetimine dolaylı bir selam yolluyordu. Daha önemlisi basına da %100 egemen olan büyük patronlar, bu dönemde küçük patronlara rastlamak İstanbul Boğazı'nda istavrit yakalamak kadar zordu. Birkaç saatlik bir kararsızlıktan ve 5-10 telefon görüşmesinden sonra Ender'in önerisinin kendi çıkarlarına %100 uygun olduğu sonucuna vararak %100 desteklemeyi kararlaştırmışlar. Yazarlarını da tasarıya sonuna kadar arka çıkmak ve zorunluluğu konusunda yeni gerekçeler bulmakla görevlendirmişlerdi. 20. yüzyılın 4. çeyreğinden beri her geçen gün üye sayısı azalan ama herkesin bildiği nedenle üye sayısı azaldığı ölçüde güçlenen ünlü derneklerinin ikinci başkanının kısa demeci de bu yöndeydi. Bu yeni düzeni ana malın karşısına dikilebilecek her türlü yargı engelini aşmanın en kestirme yolu olarak değerlendiriyor, önerinin bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermemiş olan çok ünlü ve çok deneyimli bir köşe yazarından gelmesini de çok anlamlı bir olay olarak niteliyorlardı. Haksız da sayılmazlardı doğrusu. Ünlü önerinin daha ilk günde gündemin tepesine oturmasının önemli bir gösterge olması bir yana, hiçbir televizyonda, hiçbir radyoda, hiçbir internet sitesinde bu gecikmiş öneriye karşı çıkan yoktu. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi ertesi gün yayımlanan gazetelerde de aynı eğilim egemendi. İlk günün olumlu demeçlerini aynı yönde pek çok yeni demeç izlemekte, politika, ekonomi, yaşam, ekin, bilim, hatta magazin sayfalarında ve köşe yazılarının en az %95'inde Cüneyt Ender'in ilginç önerisi ele alınmakta, küçük biçim farklılıkları bir yana hepsi aynı görüşü, yani yargının özelleştirilmesini savunmaktaydı. Örneğin çok ünlü bir bayan yazarımız müzelerden ormanlara her şeyin çoktan halka satılmış olduğu bir ülkede yargının da satışa çıkarılmasının hiç kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söylerken en az onun kadar ünlü bir erkek yazarımız ülkelerin devlet elinde bulunan her şeyi özelleştirerek kalkındıkları bir dönemde yargının özelleştirilmesinde fazlasıyla geç kalındığını savunuyor, bir başkası yargının özelleştirilmesini gönülden onaylarken yabancı bir kuruluşa satılmasının bir takım sakıncalar içerebileceğini belirtiyor. Daha bir başkası ise aynı gazetenin aynı sayfasında yargının yabancı bir kuruluşa satılmasında sayısız yararlar bulunduğunu ve bu ülkede hukukun egemenliğinin ancak böyle sağlanabileceğini vurguluyordu. Bu çok ünlü köşe yazarına bakılırsa bundan daha doğal bir şey düşünülemezdi. Yurttaş kolaylıkla etki altında kalırdı. Yabancıysa deneyim ve konumundan gelen yansızlığı nedeniyle ister istemez nesnel davranırdı. Resimli gündemin çok okunan sarışını Didem Çiçek, özelleştirmenin bir tür gençleştirme olduğu varsayımından yola çıkarak, çok yakın bir gelecekte mahkeme kürsülerinde ununu eleyip eleğini duvara asmış ak saçlı ve asık suratlı yargıçlar yerine, gül yüzlü genç adamlar ve genç bayanlar göreceğimizi muştuluyor. Aynı gazetenin bir başka sayfasında da bir başka sarışın Ayça Oral, kendisi gibi genç ve sarışın bir konuğuyla yaptığı söyleşi aracılığıyla, özelleşmiş mahkemelerde kadın yargıçların çoğunlukta olmasının ülkede bir hoşgörü ve barış havası estireceğini sezdiriyordu. Kadın olsun, erkek olsun, köşe yazarlarımızın önemli bir bölümü de böyle bir özelleştirmenin ülkemizde en son hukuku egemen kılacağını ve demokrasinin en önemli ayaklarından birini daha sağlamlaştıracağını muştulamaktaydı. 10 yıllardır tartışılmasına karşın hep bir düş olarak kalan erkler ayrılığı da en sonunda gerçekleşmiş olacaktı böylece. Basınımızda pek sık da rastlanmayan bu coşkulu görüş birliği içinde tek çatlak sesse az satışlı bir gazetemizin ekin sayfasında sinema eleştirileri yazan orta yaşlı ve esmer bir bayan yazarımızdan Kısmet Güçlü'den geldi. Bu hafiften uçuk bayan, ezici çoğunluğa inat, yargıyı özelleştirmenin hukuk kavramını tümden yozlaştırarak kendi kendinin tersine dönüştüreceğini, bu nedenle hiç değilse erkler ayrılığının sona erdirilmemesine özen göstermek gerektiğini, yoksa bize önerilen bu sözde devrimin hepimizin gönlünden ve göbeğinden bağlı bulunduğu anamalcılığa gölge düşürebileceğini söylemekteydi. Ancak hemen ertesi gün aynı gazetenin aynı sayfasında bir başka yazar, bu kez bir tiyatro eleştirmeni Yıldız Sarı, erkler ayrılığı da ne demekmiş, birlikten güç doğar, özelleştirme yargıyı daha güçlü kılacaktır diye kesip atıyordu. Bu genç yazar bu kadarla da kalmıyor, bir tiyatro eleştirmeninden beklenmeyecek bir ustalıkla yargının özelleştirilmesini kesinlikle anamalcı bir temele oturtuyordu. Özelleştirme dolayısıyla satış kavramı hukuku, dolayısıyla yargıyı bir mala dönüştürmekti. Hiç kuşkusuz gününü çoktan doldurmuş değerlere bağlı kalmış olan bir takım örümcek kafalılar kötü bir şey gibi görebilirlerdi bunu. Ancak biraz düşünülecek olursa sevgi ve saygı da içinde olmak üzere aldığımız ve verdiğimiz her şey bir maldı. Daha önce dolaylı bir biçimde vergilerimizle devletten alıyorduk adaleti, üstelik yargıyla bir işimiz olmadığı zaman da bu vergiyi ödemeyi sürdürüyorduk. Bundan böyle parasını doğrudan ödeyerek alacaktık adaleti. Daha açık bir deyişle yargı bize adalet verecekti, biz de ona parasını ödeyecektik. Dünyanın düzeni böyleydi. 21. yüzyılın 3. yarısının bilinçli insanları olarak gerçekçi davranmak zorundaydık. Fırınları devletin işletmesi ne denli gülünçse, yargıyı devletin yürütmesi de o denli gülünçtü gerçekte. Öte yandan gene tiyatro eleştirmeni Yıldız Hanım'a göre, yargıyla ilişkiye giren her yurttaş bir bakıma adaleti parayla satın almak durumunda olacağına göre, yüzyıllardır bir türlü başa çıkamadığımız rüşvet derdimiz de tarihe karışacaktı. Bakkala, kasaba, berbere rüşvet vermediğimiz gibi savcıya ve yargıca da rüşvet vermeyecektik artık. belki avukatlara bile gereksinimimiz kalmayacaktı. Bir tiyatro eleştirmeninin katkısı olmasına karşın bu mal kavramı daha sonra her yazıda, her demeçte, her açık oturumda boy gösterdi ve gittikçe artan bir saygınlık, hatta bir soyluluk kazandı. Öyle ki yargının özelleştirilmesi söz konusu oldu mu, olumsuz çağrışımı uçup gidiyor, insanlar, siz neler söylüyorsunuz, yargı nasıl mal olabilir, diyenlere şaşkınlıktan büyümüş gözlerle bakıyorlardı. Uzun sözün kısası, Can Tezcan'ın şaşırtıcı önerisi 2 hafta gibi kısa bir sürede tüm topluma mal olmuş görünüyordu. Ancak bu fazlasıyla olumlu gelişmeye karşın, yavaş yavaş ve alttan alta bir takım karşıt görüşler de filizlenmiyor değildi. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi günün üniversitelerinde hukuk dersleri veren profesörlerden gelmiyordu bu karşıt görüşler. Böyle bir değişikliği doğru bulmasalar bile aylıklarını ödeyen patronların gönülden desteklediği bir tasarıya karşı çıkmaları söz konusu olamazdı. Öte yandan kendi kurumları da özel kesimde yer aldığına göre 2073 yılında üniversitelerde görev yapan hukuk profesörlerinin herhangi bir kurumun özelleştirilmesine karşı çıkmaları bir çelişki, çalıştıkları kurumun yasallığına gölge düşürecek bir girişim olarak değerlendirilebilirdi. Başka türlü de düşünseler, kişisel görüşlerini kendilerine saklayarak tasarıyı desteklemeyi ya da susmayı seçeceklerdi ister istemez. Bu tasarıyla kişisel konumları tartışmalı duruma düşen yargıç ve savcılarsa nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen bir tartışmaya hiç katılmamayı yeğlediler. Az satışlı bir dergide böyle bir özelleştirmenin hukukun ölümü olacağını savunan bir bildiri yayımladıysa da bir yazısında Cüneyt Ender'in de belirttiği gibi bu sapkınlık birkaç emekli yargıcın başının altından çıktı ve hiçbir yankısı olmadı. Bundan daha doğal bir sonuç da beklenemezdi doğrusu. Tüm renkli basının ve tüm renkli kutuların özelleştirme de özelleştirme diye tutturduğu bu coşku döneminde bu yaşlı ve yoksul adamların ülkenin iletişim araçlarında görüşlerini açıklama olanağı bulabileceklerini düşünmek bönlük olurdu. Ne kendilerini önemseyen vardı ne derneklerini. Ancak bir zamanların iki ünlü yargıcı Turgut Bayram'la Arif Sönmez aşabildi engeli. Başlangıçta en azından ikincil konularda yansız görünmeye çalışan bir televizyon kanalında iki açık oturuma katılmış, az satışlı bir günlük gazetede de oldukça ayrıntılı bir ortak yazı yayınlamışlardı. Ama böyle bir özelleştirmenin sakıncalarını göstermekten vazgeçmeyecekleri açık olduğuna göre önlerinde tüm kapılar kapanmıştı. Gerekçe de hazırdı. Bugün yargı çok mu iyi işliyor? Devletin yarı aç, yarı tok yargıçlarının doğru dürüst adalet dağıtmalarını beklemek budalalık olmaz mı? Diye soruyor. Arkasından da savlarını örneklerle temellendirmeye girişerek susturuyorlardı karşıtlarını. Hiç kimse göğsünü gere gere, ülkemizde yargı çok iyi işliyor, el değiştirmesine ne gerek var? Diyemediği için de özelleştirme yanlıları her geçen gün biraz daha artmaktaydı. Kolay kolay susturulamayan, verilen her örneğin karşısına daha inandırıcı bir karşı örnek çıkaran bir hukukçu da vardı ya, o da Can Tezcan'ın başında bulunduğu kurumun ikinci adamı Sabri Serindi, çalıştığı kurumun patronluğun öncülük ettiği bir tasarıya karşı çıkmasını beklemek gülünç olurdu. Böylece ülke basınında tasarıya karşı çıkmayı göze alabilen tek kişi kaldı, resimli gündemin köşe yazarlarından Veysel Çakır. Aynı zamanda ünlü bir ozan olan bu yaşlı yazar gazetesinin pazar ve çarşamba eklerinde yayımladığı kısacık gülmece yazılarının en az 1/3'ünde yerli yersiz, zamanlı zamansız demeden eğlenceli bir yargılama öyküsü anlatıyor. Tüm bu öyküleri de hep aynı tümcelerle, adalet en eski çağlardan beri boş bir kavram olarak kaldığına ve bu boş kavram adına sürekli haksızlık yapma geleneği her çağda ve her yerde sürdüğüne göre, yargıyı özelleştirmek adaletsizliğin ağır sorumluluğunu patronun sırtına yüklemek olacak, bu da büyük bir devrime yol açacaktır. Patronlarını seven bir toplum olduğumuza inanıyorsak, bu günahı Tanrı ile devletin sırtında bırakmalıyız, diye noktalıyordu. Ne var ki büyük çoğunluk bu yazılar karşısında gülmekten çok sinirleniyor, kimi yazarlarımız da bunları düzenli ve inatçı bir devrim ya da karşı devrim girişimi olarak niteliyor, bu çatlak sesi susturma zamanının gelip de geçtiğini ya da söz konusu tasarının gülmece yazılarına sokulamayacak kadar önemli olduğunu vurguluyorlardı. Ne olursa olsun tüm bu tartışmalara öncelikle iki kişi yön vermekteydi, Can Tezcan ve Cüneyt Ender. İkisinin de her gün birkaç gazetede yeni bir fotoğrafını ve yeni bir demecini görmek, her hafta 3-4 kez yan yana ya da karşı karşıya oturup televizyonda yargının özelleştirilmesini savunmalarını izlemek alışılmış bir şeydi artık. Kolaylıkla kestirilebileceği ve eldeki belgelerin de gösterdiği gibi üç aşağı beş yukarı aynı şeyi yineliyorlardı hep. Konuşma düzenleri bile aynıydı. Sunucu ilk sözü tartışmanın başlatıcısı Cüneyt Ender'e veriyor. Cüneyt Ender yürürlükteki yargı düzeninin aksaklıklarını ve önerilen yeni düzenin ana çizgilerini açıklıyor. Sıra sorunun hukuksal temellerine ve içerdiği devrimsel yeniliklere gelince de parmağıyla Can Tezcan'ı göstererek işte hukuk burada diyordu. Can Tezcan zor işitilen bir sesle estağfurullah efendimin ardından ayrıntılarıyla ve tam gerektiği gibi açıklıyordu yeni düzeni. İşin ilginç yanı konuşmalarının içeriği hep aynı kalmakla birlikte zaman zaman kendisini de şaşırtan yeni kanıtlar ve yeni örnekler bulmasıydı. Ancak en sevdiği ve en çok yinelediği örnek dostu Varol Korkmaz'ın 2 yıla yakın bir süredir içeride tutulmasına yol açan davaydı. Hiçbir zaman ad vermiyor, olayı olabildiğince soyutlaştırarak en yalın çizgilerine indiriyor ama izleyicilerin büyük çoğunluğu her şeyi anlıyor, soyutu somuta bağlamakta hiç mi hiç zorlanmıyordu. Böylece bilemediniz 2 hafta sonra sıkı televizyon izleyicileri herhangi bir ekranda Can Tezcan'ı gördüler mi, yakın bir dostu görmüş gibi Bay Hukuk diye söyleniyorlardı. Bay Hukuk yargının özelleştirilmesini isteyecek gene. Bununla birlikte hakçasını söylemek gerekirse savaşımın en ateşli sürdürücüsü Cüneyt Ender'di. 2'de 1 televizyonları, radyoları arayarak yeni konuşmalar ve açık oturumlar ayarlıyor, üniversite ve derneklerdeki dostlarına toplantı konuları öneriyor, gazeteci arkadaşlarından kavgasına destek istiyor, her hafta yazdığı 5 köşe yazısının en az birini yargının özelleştirilmesinin kaçınılmazlığına ayırıyor, hemen hepsini de "Bu bir devrim, benim sevgili okurlarım, kesinlikle büyük bir devrim, daha doğrusu yaşamakta olduğumuz son devrimin son halkası, çok yakında herkes onu benimsemek zorunda kalacak ve Türkiye Cumhuriyeti devrim tarihinin son büyük turunu tüm uluslardan önce koşup bayrağı burca dikerek uluslararası ortamda gerçek yerini bulacak" diye noktalıyordu. Bu arada en azından özel konuşmalarda Can Tezcan'ın komünist ve anarşist geçmişini, Cüneyt Ender'in bir zamanlar komünist ve anarşist gençlere verdiği desteği anımsatarak bu işin altında bir sol devrim düşünün yattığını ileri sürenler çıksa bile, büyük çoğunluk bu ayrıntıyı da olumlu bir biçimde değerlendiriyor. Eski komünist ve anarşistler bile özelleştirmeyi savunduklarına göre bir an önce bu devrimi gerçekleştirmek gerek diyorlardı. Kısacası Cüneyt Ender'in ünlü yazısının yayımlanmasından 5 hafta sonra bile öneriye ilişkin yazıların, söylevlerin, demeçlerin, açık oturumların sonu gelmiyor, yalnız gazete, radyo ve televizyonlarda değil, okulda, kışlada, sokakta, kahvede, trende, uçakta, her yerde yargının özelleştirilmesi ya da Veysel Çakır'ın deyimiyle pazarlanması tartışılmaktaydı. 7. ayrımın sonu sayfa 92.